Ayrım 2.
Mehmet şiirde Afife'sine beyazlar içindeyken inci tanesine, siyahlar içindeyken Leyla'ya, yeşiller içindeyken ise şen şakrak bir kuşa benzetmişti. Padişah tutkusunu kamçılayan kokusunu da şiirde anmadan edememiş, son dizesinde hoş kokulu sevgilisine erişilmez bir güle eş tutmuştu. Beyazlar giydiğince bir dürri yektaya benzersin. Siyahlar giydiğince sen hemen Leyla'ya benzersin. Yeşiller giydiğince Tuti-i Guya'ya benzersin. Benim hoşbu Afifem, sen Gül-i Rana'ya benzersin. Afife bu iltifata zarif bir nazireyle karşılık vermiş, dizelerinde aşık bir erkeği tam da bir erkeğin isteyebileceği gibi övmüştü. Afife'nin benzetmeleri padişahınkinden çok daha incelikliydi. Mehmet Han'ı gökyüzündeki en latif varlığa, yeryüzündeki en kutsal mekana, yer altındaki en değerli taşa ve suların en enginine yüceltmişti o. Erkek bunları dinlediğinde ki elleri Afife'nin ellerinde, gözleri Afife'nin bir an sonranın heyecanlı vaadiyle dolu gözlerindeydi o anda. Sanki tüm kusurları silinmiş, kendini gerçekten de tüm benzetmelere uygun hissetmişti. Beyaz giydiğince padişahım aya benzersin. Siyahlar giydiğince Kabe-i Ulya'ya benzersin. Kızıllar giydiğince Cevher-i Harra'ya benzersin. Benim heybetli hünkârım hemen Derya'ya benzersin. Afife Gülnuş'a da saygıda kusur etmeyecek derecede kurnazdı ya da belki gerçekten temiz kalpliydi. Bu haremde az rastlanan şaşırtıcı karakter özelliğine sahipti. Sonuçta Gülnuş onun hamileliği süresince beklemeyi seçmişti. Doğan çocuk erkek olmazsa ona nazik davranacaktı üstelik. Ama çocuk erkek olursa Osmanlı tahtına yeni bir varis kazandıran kadının değeri de artacak ve bu Gülnuş'un hiç de hoşuna gitmeyecekti. Baş kadın bunu hoş göremezdi. Gülnuş Sultan rakibesinin doğum sancılarının tutmasından bir gün önce batıdan çok uzaklardan geldiğini söyleyen esmer falcı kadının karşısında otururken hiç tanımadığı bir tedirginliğin benliğini kapladığını hatırlayacaktı sonradan. Edirne Sarayı'nın hareminde bir heyecan dalgası esmişti falcı gelince. İlk sıra her zaman olduğu gibi kendisinindi. Aslında hünkâr hoşlanmıyordu falcılardan, hatta müneccimlerden. Ama Gülnuş'un merakını da dizginleyemiyor ve zaman zaman haremde bir falcıya göz yumuyordu. Falcı kadın kapkara boncuklar gibi parlayan gözleriyle padişahın muhteşem baş kadınını baştan aşağı süzmüş, gördüğünden memnun kalmış gibi içini çekmiş, ince bileğinden tutarak avucunu açmış ve konuşmadan önce uzun uzun incelemişti. Yıldızın kevkebi dürri elmasına benzer sultanım. O misal göz kamaştırır. Bir o misalde yanar döner. Vakit vakit ışığını esirger. Ama asla tamamen yüz çevirmez senden. Sana diyeceğim o ki mukadderat hattın pek kavisli görünür ve anlarım ki yeryüzünde erini senin kadar candade kılmış cinsi latif bulunmaz. Falcı kadın bir an duraksamış, Gülnuş'un avucunu ışığa doğru tutmuş, sonra ağır ağır konuşmasına sürdürmüştü. İki büyük cürüm görürüm senin uzun müddeti ömründe benim haşmetli sultanım ama bunlar ardında mıdır önünde mi bilemem. Her halükarda bir karanlık müddetten sonra, kısa bir müddet, bahtın tekrar aydınlanıp ışıldayacak, hem de gökyüzündeki güneş misali. İki erkek evladından da yüzün gülecek, Allah onları sana bağışlaya. Velhasılı kelam, adını cümle alem ilelebet hatırlayacak. Baş kadının sürmeli kara gözlerinin derinliklerine bakmıştı yeniden, son sözlerini söylemek için. Yıldızının karardığı zamanlarda da metanetini muhafaza edesin Gülnuş Sultan, sabır ile koruk helva olur. Falcının gelişinin ertesi günü 1679 yılının o ılık Eylül sabahında Afife kadın Edirne Sarayı'nın hareminde sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirmişti. Gülnuş kendince önlemlerini almıştı bu olasılığa karşı. Haremde ve dışarıda el altından verilen göz kamaştırıcı armağanlarla gerekli yardımları sağlayarak. Ve ne ulu hünkâr ne de gencecik Afife kadın yeni doğan bir şehzadenin sevincini yaşayabilmişti. Gücünün sınırlarını zorlayan bir baş kadından başka kimsenin başaramayacağı bir düzen kurulmuştu aylar öncesinden. Bir kız doğması halinde tümüyle unutulup bir kenara bırakılacak olan. Ama doğan bebek cinsiyetiyle belirlemişti kendi kaderini ve annesininkini. Her şey çok çabuk olup bitmişti. Kalfa kadın bebeği ebenin elinden alıp uzaklaştırıvermişti. Henüz doğumun teriyle gözyaşları birbirine karışmış durumda doğum iskemlesine yığılmış genç anneye hemen çocuğunun ilk nefeste öldüğü bildirilmiş, önceden hazırlanmış olan bir başka bebek cesedi bir an kadar kısa gösterilmiş, Lusa'nın buna uzun uzun bakmasının doğru olmadığı söylenmiş ve Afife derin kederiyle baş başa bırakılmıştı. Acı haberi babaya vermek daha kolaydı. Çünkü padişahlar alışkındı soylarındaki doğumlara ve ölümlere. O kadar çok, o kadar sıktı ki doğumlarda, ölümlerde. Avcı Mehmet neredeyse tamamı beyaz tülbentlerle örtülü o zavallı et parçası karşısında başını öteye çevirmiş, cansız şehzadesinin yüzünü görmemeyi tercih etmişti. Tam Gülnuş'un tahmin ettiği gibi. Hak Teâlâ'nın takdirine karşı gelinmez. Tevekkül bazı hadiselerde zorun zorudur ama zahir benim sabırsızlığım bu veledin erkenden tevellüdüne sebep olmuştur. Sebebi her neyse tekerrür etmeye, Cenab-ı Allah'tan bunu niyaz etmekten başka bir şey demem diyerek, ölümü erken doğuma bağlayarak kendine yakışır biçimde metin, kadere boyun eğer görünmüştü padişah. Aslında sevgili Afife'sinin bir erkek çocuk doğuracağı sanki içine doğmuştu da, kimselere söylemeksizin heybetli bir ad bile koymuştu içinden. Cihangir. Gün ışığını hiç göremeyen oğlunun alın yazısı, onun vermeyi tasarladığı isimden mi gelmişti yoksa, Kanuni'nin bahtsız şehzadesinin isminden mi? Mehmet Han, acısının çokluğunu kimselere göstermek istememişti. Sayısız avlarından birinde son anda vurduğu bir dişi ceylanın karnından çıkan ölü yavruyu o anda hatırlamasının rastlantı olmadığını biliyordu. Bu olağanüstü zarif ve olağanüstü hızlı yaratığın alışılmıştan yavaş hareket edişinin ve böylece artık avın sonuna varıldığında hiç hesapta yokken padişah tarafından kolayca avlanışının nedeni belliydi. Hem ceylan çiftleşme zamanını biraz şaşırmış olmalıydı, hem de padişah avlanma zamanını biraz geniş tutmuş olmalıydı. Bu cengaverlikten çok avcılıktaki ustalığıyla övünen Mehmet Ağa'nın derine gömmek, üstünü örtmek istediği anılarından biriydi ve işte tam şimdi zihninde tüm canlılığıyla dikilivermişti. Tarih yazıcıları benzerlerini defalarca kaydettikleri cümleyi tekrarlamışlardı sayfalarında, anasının adını bile vermeksizin. Dün bir şehzade doğdu ve öldü. Cenazesi hünkâr imamı eliyle yıkanıp hazırlandıktan sonra saray meydanında namazı kılındı ve defnedildi. Gülnuş kalpsizliğini daha ileri götürmedi ve sevgili padişahının öldü sandığı evladının yaşamını bağışladı. Böylece vicdanını da kendince rahatlatmıştı. Ne olsa kendisi de anneydi. Haremin o ezici, yıpratıcı rekabeti içinde en üstte olmanın kurallarını sonuna kadar uygulasa bile. İffetli başkadın hazretleri Gülnuş Sultan tarafından Darüşsaade ağasına çuhaya kaplı bir samur kürk ve bir kabza mücevher hançer irsal buyuruldu. Tarih yazıcılarının uzun uzadıya nedenini belirtmeksizin düştükleri kısa notlardan biriydi bu da. Harem ağasının biriktirdiği altınların birdenbire iyice arttığını ise kimseler fark edip kayıtlara geçirmedi. Gülnuş Sultan'ın cömertliği herkesçe biliniyordu. Zaten her armağanında nedeni sorgulanmazdı. Avcı Mehmet'in hiç tanımadığı küçük oğlunu, Mustafa ile Ahmet'in hiç görmedikleri karındaşlarını saraydan usulca çıkarttırmak güç olmamıştı. Emanete hıyanet etmeyecek, bu sırrı flaş etmenin ebediyete kadar susturulmakla neticeleneceğini anlayacak kimseleri bulasın, demişti Gülnuş Sultan haremin kudretli ağasına. Yıllardır aynı çatı altında pek çok şeyi paylaştığı haşmetli başkadına duyduğu bağlılık, vicdanının sesini bastıracak kadar derindi emektar ağanın. Ayrıca haremde güç dengesinin değişmesini de istemezdi. Sarayın dışına çıkmak için bin bir çeşit bahane bulabilen ağa, İlişkileri aylar öncesinden sessizce kurmuş, uygun aileyi seçmişti. Böylece önceden anlaşılan bir Hristiyan ailenin yanına verilmişti oğlancık. İyi bakılması ve bir gün, yine Gülnuş'un belirleyeceği bir gün devşirilerek tekrar saraya alınması koşuluyla. Çok sevdiği efendisinin uzantısının ait olduğu yerden tümüyle uzaklaştırılmasına gönlü razı olmamıştı başkadının. Küçük çiftçi ailesinin reisi ömür boyu kavuşamayacağı bir serveti tepmemiş ve Gülnuş'un buyruklarını aynen yerine getirmişti. 8 yıl sonra ayrılık günü geldiğinde ise kendinden bekleneni yapmış, yazgısının saptırılmasına ortak olduğu o küçük, Sevimli oğlancığı devletin gülmez yüzlü memurlarına teslim etmişti. Gerçekten hüzünlenerek, çünkü renksiz yaşamlarının rengi, sessiz sofralarının neşesi olmuştu o. Ama çiftçi işin başından beri anlaşmaya uymaktan başka seçeneği olmadığını biliyordu elbette. Gülnuş kendisiyle Afife arasındaki birbirlerinin farklı üstünlüklerini doğallıkla kabullenişe dayanan o benzersiz bağın sonuna kadar sürdüğünü düşünecekti hep. Aynı yılın uğursuz devamında 1687 yılının Kasım ayında küçük oğlanın devşirilerek saraya getirilmesinden 7 ay sonra Gülnuş'un yazgıya egemen olduğunu sandığı bir zamanda o en korkulan olay olmuş, hepsinin yaşamı kökünden sarsılmıştı. Mehmet Erabi, Deli İbrahim'in oğlu, doğduğunda Osmanlı soyunu sürdüreceği için Dersaadet'te, Galata'da ve Üsküdar'da 3 gün 3 gece donanma şenlikleri yapılan, halkın dertlerini unutup 3 gün 3 gece eğlendiği, doğum tarihi şairlerin kasidelerinde sonsuzlaştırılan, henüz 6 yaşındayken saltanatı devraldığından Darüssade ağasının kucağında Babüssade önüne getirilerek tahta oturtulan, yıllar içerisindeki en sevgili kadını olan Gülnuş'undan ayrılmamak için onu da avlara ve bir gün gümüş araba içerisinde Macaristan seferine götüren ve 39 yıllık saltanatında en çok avcılığıyla iz bırakan bu şair padişah tahttan indirilmişti. Avcı Mehmet o anın dehşetiyle sorduğu "Bize katil var mı?" sorusuna "Haşa padişahım, ol güne Allah göstermeye, sadece hapse emroldunuz" cevabını alınca rahatlayarak başını eğmişti. O artık kalan ömrünü gelenek uyarınca haremin şimşirlik bölümünde doldurmaya mahkumdu. İşte o zaman Afife duyduğu acıyı dizelere dökecekti ve şiirinde başka kimseye değil de Gülnuş'a seslenişi, başka seçeneği olmayan bu bağın kadınca dile getirilişi olacaktı. "Söyleyin Gülnuş'a karalar bağlasın, ah ettikçe ciğerini dağlasın. Sultan Mehmet şimşirlikte ağlasın. Bana hayf değil mi der Sultan Mehmet." Abdülcelil ile Süleyman. Eski evimizde artık bize yer yoktur zaten. Küçük Abdülcelil'in uysal olduğu söylenemezdi. Boyun eğmeden önce neden boyun eğmesi gerektiğini öğrenmek istiyordu hep. Ama her zaman gereksiz atılganlık yerine ağırbaşlılıkla hareket etmişti. Sanki çevresine adlandırılması güç bir cazibe yayıyordu bu küçük adam. İstefanaki adı geçmişte kalmıştı. Ona yakıştırılan yeni isim, ulu olanın bendesi anlamına gelen Abdülcelil'di. Temel eğitimi tamamlandıktan sonra Selanik'ten gelen ela gözlü çocuğun yerinin saray olacağı belli olmuştu. O savaşlarda harcanamayacak kadar değerliydi. Sarayı Amire'nin Endurun Mektebi'nde genç yaşta arkadaş olduğu Süleyman bin Abdullah'la akşam namazından sonra etraf sakinleştiğinde her fırsatta, ki bu fırsatların çok sık olduğu söylenemezdi, eski yaşantılarından söz ediyorlardı. Başlarındaki deneyimli ağa birbirleriyle çok içli dışlı olmalarını istemezdi. Hem tehlikeli kümelenmeleri önlemek hem de onları kendilerinden korumak için. Abdülcelil'in arkadaşı da küçük bir Balkan kasabasından devşirilmişti. O hala karanlık çöktüğünde anasının tatlı sözlerini, başını usulca okşayışlarını özlüyordu. Abdülcelil'in ara sıra gözlerinin dolmasına, burnunun direğinin sızlamasına yol açansa, küçük kız kardeşinin çilli burnunu yanağına dayayışını hatırlamasıydı. Aslında aile arasında sevgiyi çok açık etmek pek alışılmış şey değildi. Ama Abdülcelil'in bir zamanlar sahip olduğu ailede sevgiyi göstermekten kaçınılmamıştı. Bazen keşke öyle olmasaydı diye düşünmüştü çocuk. O zaman ben de böylesine özlemezdim onları. Arkadaşlarından bazıları köylerindeki ağır işlerden, bazıları evlerindeki dayaktan kurtuldukları için neredeyse memnundular devşirilmekten. Yepyeni bir yaşama kavuşmaktan, köylerde çocuklardan hangilerinin kaç yaşına kadar yaşayacağı, salgın hastalıklarla, savaşlarla dolu bu dünyada asla bilinemezdi ve sanki anneler de babalar gibi onlara fazla alışmamaya çalışıyordu. Süleyman ise galiba evini en çok özleyenlerden biriydi. Bu duygular içerisinde kendinden kafaca üstün gördüğü Abdülcelil'e sığınmıştı o. Süleyman koğuştaki ince döşeğinin üzerine oturmuş, hızlı hızlı konuşmayı sürdürüyordu alçak sesle. "Buraya yeni alınan acemilerden biri bizimkilerden haber getirmiş. Önce bildirmek niyetinde değildi ama ben lafları onun ağzından aldım. Anacığım ölüm döşeğindeymiş. Hep beni sayıklarmış. Ben bir yolunu bulup buradan firar etmeye niyet ettim Abdülcelil. Anamı son defa kucaklamak murat ederim. Ağamız yakalarsa beni günlerce falakaya yatırır. Ama ben her cezayı göze aldım. Meğer ki bir ümidim olsun. Abdülcelil hemen cevap vermedi. Arkadaşının çılgınca girişimini engellemesi gerektiğini biliyordu. Çünkü sonunun hüsran olacağı şimdiden açıktı. Sözlerini dikkatlice seçti. Vazgeç benim can dostum. Firara çabalamak fayda etmez. Bazı saf dillerin, meczup meşreplerin aklına uyma. Böylesi cüretkar teşebbüslerinin neticeleri malumdur. Abdülcelil arkadaşının bu sözlerle hemen ikna olmayacağını okudu gözlerinden. Aslında bu konuda konuşmaktan hoşlanmıyordu. Ama Süleyman'ı durdurması gerekiyordu. Enderun'a yeni girenlere anlatılacak yeni bir ibret öyküsünün kahramanı olmadan önce. Benim bu meseleyi defalarca düşünmediğimi zannetmeyesin dostum dedi Süleyman'ın umutla doğrulmasını görmezden gelerek. Ve hep aynı neticeye varırım. Bu saray dünya nizamının bize layık gördüğü yerdir. Enderun'da bahşedilen imkanları inkar etse nankörlük olur ki ben bundan hiç haz etmem. Ama ileride yüksek mevkilere geldiğimizde doğduğumuz yerleri de ihya etme hayaline de kimse mani olmaz. Arkadaşı boynunu bükmüştü. Abdülcelil'im, sen şimdiden bir kamil kişi misali düşünürsün. Izdırabını derununa gömersin. Bütün müşkülatı tevekküle sığınarak halledersin ve hatta zorlukları böylece iyiliğe çevirirsin. Sen bana can yoldaşı olmasan halim nice olurdu bilmem. Abdülcelil'in kendi kendine mırıldandığı sözleri ise duymamıştı Süleyman. Çocukça atılganlığı her zamanki gibi yatışmış, uyumaya hazırlanırken, eski evimizde artık bize yer yoktur zaten. Abdülcelil kendisine bu saraya, bu alın yazısına bağlayanın yalnızca sağduyu olmadığını, adını koyamadığı bir şeylerin de onu buraya çektiğini hissediyordu. Ve adını koyamadığı bu duygularını kimseyle paylaşmıyordu. Geçmişte bırakılan ya da bazılarının hiç bırakamadığı ortak konu açıldığında ise söze karıştığı oluyordu bazen. Ben sadece eski ailemin ahvali hakkında biraz malumat almakla iktifa eder idim. Ama onlar adeta yer yarıldı da içine girdiler. Köyümün adını hatırlıyorum. Lakin o civardan gelen kimse bu adı bilmiyor. Bazı mahallelerin adının değiştirildiği anlaşılıyor. Bu yüzden o köyün hangi kazaya, hangi sancağa ait olduğunu da çıkarmak dahi imkansızdır. Gitgide o bir tek isim de manasını kaybeder, bazı bazı yanlış hatırladığıma kani olurum. Abdülcelil sözlerini hep aynı cümleyle bitirirdi. Gün gelir hallederim hayatımın bu çetin muammasını. Günün birinde Süleyman'ın öfkeli bir heyecanla verdiği haber, Abdülcelil'in üzerinde beklediği etkiyi yapmadı. Onu çok sarsmadı. Bilir misin Abdülcelil, dün Yeniçeri ağası odasının kurbünde çıkan yangında eşkal defterleri yanmıştır. Haber aldım ki yananlar bizim devşirilmiş olduğumuz seneye aittir. Sanki malum olmuştu Abdülcelil'e bu yok oluş, her zamanki olgunluğuyla kendi kendine konuşur gibi cevapladı arkadaşını. Yangının sebebi meçhuldür, soruşturmama lüzum yoktur, alacağım cevaptan eminim. Ola ki böylesi daha hayırlıdır diye inanmak lazım gelir. Anam, babam, memleketim, köyüm yüreğimin bir köşesinde yazılı durur nasıl olsa. Abdülcelil ile Nakş. Büyüklüğümü düşünüyorum, ağlıyorum. Çocukluğum nerede diye. Evinden ayrılırken geride bıraktığının yalnızca ailesi olmadığını hissetmişti. Amber gözlü çocuk, çocukluğundan da, masumiyetten de sonsuza kadar ayrıldığının farkındaydı. Daha o zaman bile yaşına göre olgundu. Karşı koymanın işe yaramayacağını anlamıştı. Ama bu anları, içinde kabaran o çok güçlü duyguları yaşatmak için yazmayı ya da resmetmeyi istemişti. O zaman yitirmek istemediği her şeyi sonuna kadar saklayabilecekti. Ayrılık acısının resmini yapmak sevdiklerinin de. Küçükken duyduğu bu istek çeşitlenmişti zamanla. Gözle görünür hale getirilmek istenen acı yalnız bir sevgiliden değil, bir yerden ya da bir durumdan ayrılışta da duyulabilirdi. Acıyı da, öfkeyi de, heyecanı da, önce çizdiği çiçeklerin sonu olmayan kıvrımlarına, en çok da çiçeklerin birbirine keskin kılıçlar gibi saplanan yapraklarına dökecekti. İlk zamanlar fırçasını eline aldığında, devşirme sürüsünde yanında yürüyen çocuğun fısıldadığı şiir gibi sözleri hatırlıyordu. Büyüklüğümü düşünüyorum, ağlıyorum, çocukluğum nerede diye. Abdülcelil Enderun'da keskin zekasıyla, kendine güveni ve zarif nükteleriyle parladığında içinde ince bir hüznün saklı durduğunu pek az kimse fark ediyordu. Belki de bu saklı hüzün de onu sanata, nakşa yönlendiren. Ama yalnız acı değil, sevinç de, heyecan da fışkırabilirdi boyalarından. Ama hep yoğun duygular. Pek çok dalda yetenekliydi o. Güzel yazı yazmakta, şiir söylemekte, sayfalara ince fırçayla çiçek bezemeleri yapmakta. Veli nimetimiz padişahımız Efendimizin validesi Gülmüş Sultan Hazretleri senin ince fırçayla çiçek bezemedeki maharetini işitmiş, görmek murat edermiş. Tez varasın yanına. Şaşkınlık ve heyecanla harem ağasının ardından valide sultanın dairesine doğru yürürken, yıllar önce ava giden padişahla onun dillere destan baş kadınını uzaktan gördüğü günü hatırladı çocuk. Devşirilmeden hemen önceydi. Babasıyla tarlada çalışan ağabeylerine ekmek ve peynir götürüyordu. Az ötesinden geçmişti sarayın avcıları. O unutulmaz günde Gülnur Sultan, herkesin şaşkınlıktan dilinin tutulmasına yol açan bir rahatlıkla, kendisi için deli olan adamın tüm toprakların efendisinin yanı sıra atını sürüyordu. Çevresi hadım ağlarıyla çevriliydi gerçi. Vücudu bol bir ferace ve pelerinde, yüzü bir yaşmakla örtülüydü gerçi. Ama avın doğası gereği şikar ağları, zağırcılar, doğancılar da yakındaydı, o yana hiç bakmasalar da. Tarlalardaki köylüler de aynı şekilde davranıyor, kendilerini uzaklaştıran muhafızların buyruklarına uyarak geri çekiliyorlardı. Çocuklar farklı davranıyordu elbette, çok meraklıydı onlar, böyle bir sahneyi izlemenin tadını çıkarıyorlardı. İstefanaki tüm dünyanın sahibi gibi gördüğü Osmanlı Sultanı'nın yanındaki atın üzerinde de çırpılan kanat misali uçuşan sarılı yeşilli peleriniyle masallardaki zümrüdü anka kuşunu gördüğünü sanmıştı. Abdülcelil harem ağasının sert bakışları altında o ana döndü. Valide Sultan'ın özel dairesinde mahremiyetini haremdeki meraklı gözlerden saklayan sırmalı ağır perdenin önüne ulaşmışlardı. Kısacık yaşamındaki unutulmazlara bir yenisini eklemeye hazırlandı.